Ayrım 7. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 68. Reyhan ertesi günde aramadı. Kulağı telefondaydı hep ama o da aramadı. İşte şaşırtıcı olmuştu. Beklediğinden daha çok oyalanıyordu. Dün uğrayamamıştı Nedim Hoca. Biraz önce Bursa'dan telefon etmişti. Otel numarasını bırakmış, nasıl gidiyor demişti. Her şey yolundaydı. Kaygılanmasındı. Saat 8'e geliyordu. Çiseleyen yağmur damlaları süzülerek iniyordu kararmış camlarda. Ne yapacaktı şimdi? En tatsız iş. Kasayı kapatacaklardı Mahmut'la. Sıkıntı basıyordu ki kapıda duran taksiden yağmur ışıltısında inen kızla fırladı yerinden. Reyhan'dı. Koşup açtı kapıyı. Merhaba, korktumdu yetişemeyeceğim diye. Telefon etmedin? Sorma, akşamüstü telefonlar çalışmadı bizim. 3 saat sürecekmiş. Yörede kutuları mı onarıyorlarmış ne? Geldi bizi buldu. Bayağı büyükmüş burası. Masaya gidip de koltuğuna oturunca kaykılarak arkasına yaslandı Muhsin. Küçük bir yeri önerebilirler miydi bana? Buyurun hanımefendi, sizi dinliyorum. Dudağının kıvrımında o bildik gülümsemeyle bakıyordu Reyhan. İliştiği sandalyede toparlanıp doğruldu. Şöyle bir uğrayıp yeni görevinizi kutlayayım dedim. Başarılar dilerim. Kalkıyordu ki ürküyle fırladı Muhsin. Nereye gidiyorsun? Gülücüğü bastırıp ciddi bir yüzle durdu Reyhan. Müdürlerle konuşmayı beceremem de. Şimdi müdürünün de. Gülerek fırladı hemen. Reyhan da gülüyordu. Oradaki yeni gazeteleri dergileri karıştıra dur. Kasayı alayım ben. Kapatır çıkarız olur mu? Olur. Yarım saati buldu kapatıp çıkmaları. Kafasına takılı olan soru eve gelir miydi bu gece? Cebinde para destesiyle dışarılarda olmak istemiyordu. Aldığı parayı ertesi sabah yatırıyordu bankaya. Evde bir yere saklayıp çıkmak gelmişti aklına ama hırsız mırsız girer diye tedirgin olmuş, karşı sokaktaki lokantada yiyip eve çıkmıştı dün akşamda. Çiseleyen yağmurda durup bir şey söylemesine kalmadan geçen bir boş taksiye el etti Reyhan. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Bizim evi görmek istersin belki.'' dedim. ''Yok canım, ister miyim hiç?'' Reyhan'a sarılıp öpmemek için güç tuttu kendini. Adresi şoföre söyleyip arabaya yerleşmişlerdi ki, ''Madem sen istiyorsun gidelim.'' dedi. Ağırdan yapmacık tonlamayla. Reyhan alaylı gülümseyerek yan yan bakmıştı sadece. Uzandı, elini Reyhan'ın elinin üstüne koyup sevinçle sıktı. Hiç konuşmadan dikim evini geçip bir süre gittikleri tıp fakültesi caddesinde solda bir sokağa saptılar. Bir apartman bloğunun önünde durdurdu arabayı Reyhan. Çiseleyen yağmur altında ıssızdı sokak. Yandaki bir apartmanın 3. katında asansörden inince evin kapısını açıp ışığı yaktı. Muhsin'i içeri alıp kapattı kapıyı. Islak pardesülerini yandaki askılığa asmışlardı ki uzanıp kollarını aldı Reyhan'ı. Yüzlerinde birbirine karışan yağmur ıslaklığı soluk soluğa öpüştüler bir süre. Coşkulu geceyi başlattılar gene. Reyhan'ınmış ev, babası almış evlendiğinde. Haftada 2 gün temizliğe gelen bir Arnavut kadın varmış. Yemek de yaparmış ara sıra. Daha çok kendisi yaparmış yemeğini. Mutfakta çalışmayı seviyormuş. Gecenin etli, sebzeli yemeklerini de o yapmış. 2 oda bir büyüyecek salonda ev. İyi döşenmişti. Tıkış tıkış değildi. Odanın birinde bir küçük çalışma masası, üstünde bir küçük daktilo, raflarda kitaplar, plaklar, notalar, kemanı vardı bir de kutusunda. Duvarlarda cam çerçeveli büyük birkaç resim. Reprodüksiyon. Birini tanıyordu sadece. Gauguin'in Mango Taşıyan Kızları. Cezaevinde ressam bir arkadaşın elinden düşmeyen klasik resim albümlerinden aklında kalmıştı o da. Yerli kızların çıplak memeleri unutulur mu desene. Biraz da öyleydi doğrusu. Demeye gerek var mı? Resimden ne anlarım ben? Neden anlarsın sen peki? Canını sıkıyordu ara sıra yakalandığı bu sorular. Dünyayı anlamıyor muyum? Kemandı, resimdi, iyiydi de dünyada, toplumda neler olup bittiğini onun kadar iyi biliyor muydu bu kız? Bırak kızla yarışmayı da yaşamana bak. Oturdular, konuştular, yemek yiyip kırmızı şarap içtiler. Sabahın 3'üne kadar da yatak odasında çılgınca gençliklerini yaşadılar. Sabah mutfaktan gelen çatal, bıçak sesleriyle Muhsin gözlerini açtığında 11'i geçiyordu. Mutlu bir uyuşukluğun bütün gövdesine sinmiş esrikliğiyle tavanda, çevrede, pencerelerde gezdirdi gözlerini. Çisenti damlalar süzülüp akıyordu camlarda gene. Bugün bir yere çıkmasalardı ne olurdu sanki? Fide'yi ne yapacaksın? Doğrulup kalkıyordu ki Reyhan girdi. Haydi bakalım müdür bey. Bu ne vakit? Masanızın önünde kuyruk olmuş bekliyorlar. Kombinezonu vardı sadece. Gülümseyerek ilişti yatağın kıyısına. Uzanıp doladı kollarını Muhsin. Canım diye çekti. Ateşli öpüşmeye kapılmış, dönüşsüze gidiyorlardı ki diretip uzaklaştı Reyhan. Kalktı yataktan. Benim gerçekten vaktim yok oğlum. Her şey allak bullak olur sonra. Protezci bekliyor. Akşama gelmeyecek misin nasıl olsa? Burada böyle beklerim ben. Mutfağa yürürken, olur sultanım dedi Reyhan. Hacı babana söyleyelim, uşak hizmetçi filan da göndersin sana. Açlıktan öldüm. Gel kahvaltı edelim hemen, çıkmamız gerek. Çabucak toparlanmış çıkıyorlardı ki öne geçti, kapıya kolunu dayayıp döndü Muhsin. Seni seviyorum Reyhancığım, dedi durgun bir bakışla. Ne halt edeceğimi de bilmiyorum. Anladım Muhsinciğim. Konuşuruz daha. Ne düşündüğünü belirten hiçbir im yoktu yüzünde. Yıllar önce de böyle bir şey dememiş miydi bu kız? Bırak saçmalığı ulan, o günler böyle miydi? Sessizce izledi Reyhan'ı. Sokağa inmiş, bakınıyorlardı ki taksi döndü köşeden. Ak bulutlar dolanıyordu gökte. Yağmur durmuştu. Arabada da pek konuşmadılar. Fide'ye yakın indi Muhsin. Arayacağım demişti Reyhan. Araba uzaklaştı. Önce bankaya uğrayıp iç cebindeki Tanrı'nın belası para destesinden kurtulmalıydı. Bankadan döndü hemen. Kitaplara bakan, raflar önünde dolanan tek tük birileri vardı Fide'de. Bankada oyalandım biraz dedi, kapıda karşılayan Rıza'ya. Biri aramış sabah, adını vermeden kesilmiş telefon. Hım hım bir ses, derinden geliyormuş, kentler arası gibi. Katip miydi acaba? Olabilir, çoktan aramadım onları. Anacığım çıldırmıştır meraktan. Ne diyeceğiz şimdi? Ameliyat oldum diyeceğim, başka ne diyeceğim? Telefonda yalan söylemek çok güç olmuyor bereket. Yeni paranın da yolu açılmış olur. Masaya geçince evin numarasını verip Yıldırım yazdırdı hemen. Bekletmeden aradılar. Telefon yanıt vermiyormuş. Başka numara var mı? Yazıhaneyi verdi. Meraklanmıştı. Biraz sonra çaldı telefon, açtı. Katipti. Siz mi aradınız Neşati abi? Evet Muhsin Bey. Nedir? Duralayıp hafiften öksürdü katip. Hacı Bey amca... Duraksadı gene. Ne olmuş Hacı Bey amcana? Şey... Sabah gağanından sancılanmış aniden. İzmir'e götürdüle. Remziye teyze, Semiha Hanım hep birlikte. İzmir'e mi? Amerika'dan, Amerika derdi hep. Gelmiş yeni bir doktor varmış o da. Eniştenizin arkadaşı. Konuşmuş onunla. Atın arabaya getirin demiş. Yatağını hazırlatmış. Boyuna anlatıyordu katip. Onu da ara bildir demişler katipe. Atlayıp gitsinmiş Muhsin de. Nasıl giderdi Muhsin? Daha yeni çıkmıştı hastaneden. Merak edilecek bir şeyi kalmamıştı da. Kesin dinleneceksin demişti doktor. Öyle uzun yola gidecek ne gücüm var ne de param kaldı. Söylemiştim sana. Bir arkadaşımın odasına çıktım. O bakıyor bana. Sustu katip. Sözün paraya gelmesi pek iyisine gitmemişti. Anlatırsın ararlarsa. Geçmiş olsun. Atlatır. Yapısı sağlamdır hacı babamızın. Anneciğimi kucaklayıp öpüyorum. Tam düzeleyim arayacağım. Bir şey olursa sabahki numaraya bildir gene. Kapattı telefonu. İster misin başına bir hal gelsin herifin? Ara sıra böyle sancıları olur. Sıcak bir şeyler içirirler geçer. Amerika'dan gelen doktor da para kazanacak. Buraya gelseler daha mı iyiydi? İster misin bir haltlar gelsin hacı babanın başına? Üzüntü benzeri bir tatsızlık dolandı içinde. Hiç istemiyordu. Niye istesindi ki? Nasıl girerdi o işlere? Bugüne dek aklından geçirmemişti böyle bir olasılığı. İnsanın babası olunca demek ne de olsa, öyle özel bir kötülüğünü de görmemişti doğrusu. Sömürmeyen ağa, tüccar olur mu? Sen de payına düşeni alıyorsun. Alıyoruz, ne yapalım? Anacığım ne olacak sonra? Daha çok düşecek üstüme. Evlen diye tutturacak. Al başına belayı. Sürüsüyle hem de. Köylüler, tüccarlar, esnaf, arabalar, depolar, ardiyeler, tenekelerde yağlar, peynirler, zeytinler, zeytinlikler, tarlalar, arpa mısır, buğday çuvalları, bir sürü herif. Mağazalara girip çıkanlar ayrı. Omuzumuz Katip Neşati, ya o enişte dangalağı, kavgaları gör artık. Ünlü fıkra gelmişti aklına. gülümsedi. Dudaklarının kıyısına kadar pisliğe batmış adam, kurtarmak için el uzatana, ''Aman dalgalandırma'' demiş. ''Ne güzel'' demiş. ''Aman gidip de beni oraya düşürme hacı babacığım. Bu pislik dalgasını kaldıramam ben. Biz toptan hesaplaşacağız sizin gibilerle. Kıvırabildiğimiz kadar bir şeyler tırtıklıyoruz senden. Şimdilik yeter bu. Reyhan'la hesaplaşma var şimdi değil mi?'' ''Evet, o var. Yanlış mı? Bir şey diyen yok da, güç görünüyor biraz.'' Kolay iş var mı? Nasıl yapacaktı yalnız? Gece o fakır fakır kaynayan saatlerden sonra bile ona bir şey bırakmadan payına düşeni alıp gitmişti. Şu anda kopsalar, çılgınca yaşanmış bir gecenin yorgun anılarından başka bir şey yoktu kalan. Ne birkaç duygulu söz, ne sevişmeyi, sevişenleri özgün kılan özel anlamlı bir davranış. Bunlar içgüdüseldir de, bu tür konuşmaları da bilmiyor sanki sevişirken bile. Attı odasına jigolosunu, keyfini çıkardı. Döktü kurtlarını, oğlanı kapıya koyup çekti gitti. Bent deresine gidecek değildi ya, o senin metresin olacaktı ki, değil mi? Onu mu istiyorum ben? Boşuna mı seni seviyorum dedim? İyi etmedin. Evet, iyi etmedim galiba. Tutamadık işte. Daha iyi düşüneceğiz demek. Hem de çok. O günü, ertesi günü, Reyhan'la babası arasında gidip gelen bir gerginlikle geçirdi. İkisinden de ses yoktu. Babasından bir şey çıkmamasına seviniyordu. Kötü bir şey olsa anında ararlardı. Üçüncü günü sabahı Reyhan aradı. İki gün sonra pazardı. Gölbaşına giderler miydi? Niye gitmesinlerdi? Daha bir şeyler demesine kalmadan, sonra arayacağım deyip kapattı Reyhan. Bekliyorlardı. Mutluluk duymuştu birden gene. O da beni arıyor işte. Onun sevgisi de böyle demek. İyice anlayıp dinlemeden kesin yargılara varmak yanlış. Bakalım o ne diyecek? Konuştu da biz mi dinlemedik? İlişkimiz üzerine ciddi duruyor mu ki? Aslında kadın açar bu konuyu, erkek yan çizer, benim bildiğim. Öyle değil midir? Sanki kadın benim. Kadın gibi vır vır etmesen de onu konuştur. Olur da nasıl yapacağız o işi? Telefonu açıp babasının iş yerini acele yazdırdı. Bir de onu yoklayalım. Katip çıktı çok geçmeden. Hacı amca atlatmış çok şükür. Safra kesesini almışlar. İyiymiş. 3 güne kadar taburcu olacakmış. Sevindiğini, eve gelince hemen telefon açmasını söyleyip kapattı. Neyse bir yük kalkmıştı üstünden. İçerisi kalabalıktı bugün. Gazeteleri açtı. Her günkü saçma sapan olaylara bıraktı kendini bir yeğenilikle. Nedim Hoca'nın çok alay ettiği bir yazarın köşe yazısına takılmıştı ki, masanın karşısında birinin dikildiğinin ayrımına vardı birden. Dalgınlıkla başını ağırdan kaldırınca, ''Aa!'' diye ağzı açık kala kaldı. Önünde sessizce sırıtarak dikilmiş olan Salih değil miydi? ''Vay ulan'la fırladı koltuktan. Sarmaş dolaş kucaklaştılar. Karşılıklı oturdular masanın önündeki sandalyelere. ''Ne vakit geldin?'' ''Geç saatte gelmiş dün gece.'' Sedef burada olduğunu söyleyince, ''Gelip polis gibi başıma dikildin sen de.'' Sessizce gülüyordu Salih. ''Sağlığın nasıl? Atlattık bir şeyler. İyiyim. Neyse bir pislik etmediler. Bırakmayacaklar diye korktuk. Herkesin hacı babası olmaz oğlum. Sağlıkçı babamız torpil yaptı. Başlatma şimdi hacı babasından. Bizim namuslu torpilimiz yoksa ne yapalım yani?'' Gülüyorlardı. Kalktı Muhsin. ''Hadi gidip bir şeyler yiyelim.'' Çocuklara gecikebileceğini söylerken tedirgindi biraz. Sabah da geç gelmişti. Nedim Hoca ararsa, ''Salih diye bir konuğumun geldiğini söylersiniz.'' dedi. Çıktılar. Doktor Sezai'yi anlatıyordu Salih. Babasının yanında çalıştığı doktorun oğlu, çocuklukları bir arada geçmiş. Sedef'ten biliyordu bunları. Kesmedi gene de. ''Hacı babamın torpilini nereden biliyor? Tutuklandığımda burada değildi.'' ''Öyle söyledi. Belli bir şey için değil.'' ''Hacı babana takılmaz mı hep? Ne gocunuyorsun?'' Konuşmak için öyle can atıyordu ki zırıltı şeylere takılacak değildi. Lokantanın önüne gelmişlerdi. ''Pide bana emanet. Çok uzaklaşmayacağım. Şurada bir şeyler yer konuşuruz biraz. Akşama olmaz Muhsinciğim. Anacığıma sözüm var. Dertlenme yoldaşım. Daha çok birlikte olacağız. Buradayız artık.'' ''Sana güven olmuyor ki. Geçende de öyle diyorduk.'' ''Bok gibi bıraktın gittin bizi. Onun hesabını vereceksin önce. Boynumuz kıldan ince.'' Gözlerinin içi gülüyordu Salih'in. Lokanta kalabalıktı. Asıl konulara giremezlerdi. bir şeyler yiyip annesinden, evden söz etti Salih. Sedef her şeyi anlatmıştı. Sağ ol Muhsinciğim. Bana değil, hacı babamıza sağ ol de oğlum. Kalaylayıp duruyordun herifi. Utandırdı seni. Gülüyordu Muhsin. Utanacak yüz nerede bizde? Onlarda var da utanacak yüz bizde mi yok? Takılmalar, ıvır zıvır konuşmalarla biten yemekten kalktılar. Yarın akşama doğru arayacaktı Muhsin'i ya da fideye gelecekti kapanmadan. El sıkışıyorlardı ki uzanıp kucakladı Salih'i, sıktı kollarında. Para vermek istedi, almadı Salih. Vardı parası. Ayrıldılar. İş yerine dönüp masasına geçti. Arayan yoktu. Yarımşar saat arayla yemeğe yolladı çocukları. İhbarlı yazdırdı santrale. Biraz sonra bağladılar. Hocamız ne yaptı bakalım? Ben de seni arayacaktım dedi hoca açar açmaz. Nasıl gidiyoruz? Keyfinize bakın hocam. Gösterdiğiniz doğrultuda gidiyoruz. Bugün bizim Salih de geldi. Tam konuşmadık daha ama kurtarmış paçayı. Sağlığı da iyi. Sevindim. Geçmiş olsun de benim için. Baş üstüne hocam. Yengemiz nasıl? O da iyiydi. Fizik tedavide bayağı yararlı olacak görünüyordu. Daha 10 gün kadar oradaydılar. Sağ olsundu Muhsin. Keyfine baksındı. Hoca burayı dert etmesindi. Kapattılar. Salih'in dönüşüyle epey taş oynayacaktı yerinden. Reyhan'la tanışınca ne diyecekti bakalım. Bilmiyor musun? Nereden bileceğim? Yıllardır ne çok şey değişti. Bizimki ne hava çalıyor bakalım. Kadın erkek ilişkilerinde bir şey değişti mi? Değişmedi mi? Eskiden baktığım gibi mi bakıyorum Reyhan'a? Ne değişti? Telefonda duydun bir Hamdi Bey, öyküler uydurdun, aptallıklara kalkıştın bir sürü. Oradan mı çıkarıyorsun? Yapışıp kaldığın kızla ilişkilerini nesnel yargılayabiliyor musun? Saç tıraşı değildi, kafa o kafa, sen temelinden değişmemişsen neyi değiştireceksin? Seni seviyorum ne demek? Yerine, gününe, kişilerine göre bin bir girintisi çıkıntısı var o sözün. Cinsel dürtüyle ağzından kaçıvermiş çıplak söz, sözdür sade. Metafizik bir söylem. Derdin günün kıza el koyup malın yapmak. Aman yaban el değmesin, aman bizim tarlalara yabancılar girip tohum atmasın. Güldü. Girsin mi yani? Kız enayi değil, keyfi bozulsun istemiyor. İstesin mi yani? İstemesin de çoğunu kızdan duyduğun yarım yorum düşüncelerle yüksekten atıp tutmalara kalkma. Öyle fıstık gibi kadına göz diken bir sen değilsin. Ne alt edeceksiniz bakalım? En keyifli günümde şu tatsızlığa bak be. Başlayacağım metafiziğinden de, diyalektiğinden de. Sevişmek için ferman mı alacağız bu yaşta? Bu kadını istiyorum, ne yapayım yani? Kime ne bundan? Salih'e ne? Kendi kendimize tartışmakta mı yasak? Salih'le tartışıyor gibisin. Öyleyse öyle. Devrimden bana ne mi diyoruz? Nereden çıktı bu şimdi? Salih şimdi sırıtarak... Öyle bir hıyarlığa kalksın, alır ağzının payını. Niye düşünmeyeyim? Her yönünü düşündük bu işin. Düşünmedik mi? 40 kez mi yineleyeceğiz? Kıza, Salih'e de takma öyleyse. Takmayacağım. 7. ayrımın sonu, sayfa 76.